Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup, 8. işaret. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sularla ilgili mucizelerinden birinci misal. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahiha, Hazreti Enes'ten nakli sahih haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevranam mahalde 300 kişi kadar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam geldiler. Umumu abdest alıp içtiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından suyun akması mucizesi burada 3 tane örnek verilmiş. Bunlardan birincisi Zevra isimli muhitte, beldede meydana gelen bir mucize. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Buhari, Müslim gibi sahih kaynaklarda geçtiğine göre Hazreti Enes'ten naklediliyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber olan 300 kişi. Şimdi burada bir ihtiyaç var, abdest alınacak, su yok. Susuz bir bölge, susuz bir yer ve abdest alınması gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, elinizde olanlardan bir parça su getiriniz diyor. Bu önemli. Peygamberimizin mucizelerinde dikkat çeken bir konu birçoğunda. Özellikle yemeklerin bereketlenmesi, içeceklerin bereketlenmesi ve suların artmasıyla ilgili mucizelerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların ellerinde olan imkanları ortaya koymalarını istiyor. Demek ki biz aslında hayatımızda Rabbimizden isteyeceğimiz her şeyde önce kendi üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Ya Rabbi, senin bana ihsan ettiğin nimetleri, ikramlarını ben kendi irademle, kendi istek ve arzumla bunları senin yolunda koyuyorum, ortaya koyuyorum. Sen bunları lütfunla, ikramınla ve ihsanınla bereketlendir, artır diye aslında yaptıklarımızı ortaya koyduktan sonra Cenab-ı Hak'tan istemenin de güzel bir örneği ve numunesi gösterilmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan biraz su getirmelerini istiyor. Elbette 300 kişinin içerisinde içlerinde az da olsa suyu bulunanlar vardır. Peygamber Efendimiz onları kendi özgür iradenizle ortaya koyun bakalım bir diye tabiri caizse. O az suyu istiyor. Peygamberimiz mübarek ellerini o suyun içerisine batırıyor. Ve Hazreti Enes diyor ki ben gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Tabiri caizse Peygamberimizin mübarek elleri 10 musluklu bir menba, bir kaynak, bir pınar gibi Cenab-ı Hak o etin içinden su fışkırtıyor. Tabii bu mucize olduğu için konuya bu açıdan bakmak gerekiyor. Sebepler üstü. Cenab-ı Hak sebepleri ortadan kaldırarak yoktan icat ediyor ve bir anda yarattığı o suları Peygamber'in mübarek parmaklarından akıtıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam geldiler. Umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misali Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler? Hem iştirak etmedikleri halde tekzip etmesinler. Çok önemli bir dikkat çekilmesi gereken kural. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini ya da Peygamberimizden cemaatin içerisinde duydukları ve gördükleri şeyleri nakleden sahabeler görünüşte 3-5 kişi olabilir. 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi rivayet etmiş. Öyleyse bu rivayet 4 kişinin rivayetidir ve 4 kuvvetindedir denilmez. Bir cemaatin, bir topluluğun, bir grubun içerisinde eğer bir olay meydana gelmiş ve onu da aktaran 3-5 kişi ise bu asla 3 kişinin rivayeti değil. O olayın meydana geldiği yerde kaç kişi varsa onların tamamının tasdik ettiği ve onayladıkları anlamına geliyor. Örneğin Hazreti Enes dedi ki biz Zevra Nam mevkiinde böyle bir olay yaşadık. Peygamberimiz Aleyhisselam da 300 kişiye parmaklarından akıttığı suyla abdest aldırdı ve su içirdi dese, sonra o olayla ilgili o olayın olduğu yerde bulunan sahabeler bunu duyduğu zaman sessiz kalıyorlarsa bunların hepsinin onu onayladığı anlamına geliyor. Onun için aslında diyor şu haber 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler. Yani maddi olarak diliyle sözlü bir şekilde evet ben de oradaydım bu olay oldu demesine gerek yok. Anlatılan olaylara sessiz kalması ve duyduğu halde itiraz etmemesi bir onaydır ve manen evet ben bu olayı tasdik ediyorum, onaylıyorum. Bu olay gerçekleşti anlamına geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mucizeleri, bu rivayetler bütün o olayı gören, duyan, şahit olan sahabelerin tabiri caizse onayı gibi değerlendirmek gerekiyor. İkinci misal. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahih haber veriyorlar ki Hazreti Cabir İbni Abdillahil Ensari beyan ediyor. Biz 1500 kişi nerede? Gazve-i Hudeybiye'de susadık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 ashabıyla beraber Umre'ye gidiyor, Mekke'ye. Ama halen Mekke müşriklerin elinde. Mekkeliler Peygamber Efendimiz'i ve ashabını içeri almıyorlar. Hudeybiye'de bekliyor Peygamberimiz ashabıyla beraber. Elbette bu çöl ortamında yaklaşık 400 kilometrelik bir yolu kat etmişsiniz ve yolcu olarak oraya kadar varmışsınız ve sizi Mekke'ye almamışlar. Elbette su ihtiyaçları olacak ve ordu susuz kalıyor. Kaç kişi? 1500 kişi. Evet. Bunların niyeti savaşmak değil, tamamen umreye gitmek ve üzerlerinde sadece yolculukta taşıdıkları silahları var. Bir yolcunun üzerine alması gereken neyse onu almışlar. Evet. İşte burada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Peygamberimiz mübarek elleri o kırbanın içerisine batırıyor, sonra çıkarıyor. Ondan sonra 10 musluklu çeşme gibi Peygamber mübarek parmaklarından sular akmaya başlıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Caat, Cabir'den sormuş. Kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki 100 bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500 yani 1500 idik. Hadislerde de aynen 1500 diye geçiyor. Yani 15 tane 100, 1500 eder tabi. İşte şu Mucize-i Bahire'nin ravileri manen 1500 kadardırlar. Aynı kural burada da geçerli. Olayı meydana geldiği yerde sahabelerin sayısı 1500 kişi. Ama olayı aktaranlar o olayın bizzat şahidi olan birkaç kişi olabilir. Ama onların aktardığını o olayla ilgili diğer sahabelerin yalanlamaması, sessiz kalması bir açıdan o bütün sahabelerin onu onayladığı anlamına gelmektedir. Biz Hudeybiye gazvesinde böyle bir olay yaşadık diye anlatıldığında bunu duyan sahabelerin sessiz kalması bizatihi onaydır. Neden? Çünkü fıtratı insaniyede, fıtratı beşeriyede yalana yalan demek bir meyli arzusu vardır. Bakın çocuklarda bunu daha net görürüz. Çocukların fıtratları bozulmadığından ve masum olduklarından olur olmaz yerlerde sizin yaptığınız hataları ortaya dökerler. Hatta siz yaptıklarınıza aykırı bir şey söyleseniz hemen düzeltirler. Hayır öyle değil şöyle yaptın diye. Yani Çocukların fıtratında eğer bozmadıysa o fıtratlarını, olayları olduğu gibi anlatma ve doğruya uygun davranma özellikleri vardır. Fıtrat yalan söylemez diye de bir özellik var. Mesela soğuk demiri eğer donarsa, su mesela soğukta demiri çatlatır. İşte bu durum fıtratın yalan söylemediği ve o suyun donmasına karşılık demirin onu doğruladığı ve o donmada bakarsınız demir küt diye parçalanır. Halbuki su. Suyun normalde demiri parçalaması mümkün değil. Ama donunca o zaman demir der ki evet sen dondun ve seni yalancı çıkarmayacağım der ve parçalanır. İkiye ayrılır, dağılır. Demiri şak eder. Demek ki Allahu Teala'nın insan fıtratına verdiği, yaratılıştan geldiği bir doğru olma ve doğruyu tasdik etme özelliği vardır. Şu halde sahabe efendilerimiz de bu daha bir zirvede. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için ne yapmışlar? Can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip sıdk ve hak için fedai oldukları halde, yani bu olaylara şahit olanlar öyle insanlar ki hayatlarının geçmişine baktığımızda bir doğruluk için Allah vardır ifadesi için hayatlarını feda etmişler. İcap ederse sadece hayatlarını feda etmekle kalmamışlar, anne babalarına karşı gelmişler. Hatta savaşlarda onlara kılıç çekmişler. Ta ki doğruluktan ayrılmamak için. Bu kadar can ve mal ve peder ve validelerini, kavim ve kabilelerini, maddi ne kadar şeyleri varsa tamamını feda edecek kadar doğruluktan ayrılmayan bu sahabeler, faraza böyle bir olay olmamış olsaydı sessiz kalmaları mümkün müydü? Demek ki fıtrat yalan söylemez, yalana karşı bu yalandır deme arzusu var. Buna karşı sessiz kalanlar sahabedirler. Ve bu özelliklere sahip olanların sessiz kalmaları öyleyse bu olayın mutlaka gerçekleşti anlamına gelir. Bir üçüncüsü, hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri mümkün değildir. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi adına yalan söylenmesinin cehennemi gerektirecek kadar büyük bir günah olduğunu. Hafazan Allah, bu kasıtlı olduğu takdirde dinden çıkmasına sebep olacak kadar, Allah muhafaza etsin, bir tehlike barındırıyor. Şu halde din adına, peygamber adına yalan bir şeyi söylemenin cehennemi gerektirecek kadar büyük bir günah olduğunu bilen ve bu rivayeti sahabe efendilerimiz o kadar çok aktarmışlar ki yüzlerce sahabeden bu olay rivayet edilmiş. Yani Peygamberimiz adına yalan söylemenin cehennemi gerektirecek kadar bir büyük günah olduğunu, bunu da bilen sahabelerin bütün bunları bir araya getirdiğimizde Peygamberimiz adına söylenmiş bir ifade, bir söz, bir mucize, bir hadis, her neyse bir ifade. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait değilse onların susmaları, sessiz kalmaları mümkün müdür? Eğer böyle bir olay olmasaydı sahabelerin hepsi birden itiraz edecekler. Hayır, böyle bir şey olmadı, görmedik. Nereden olmuş diye soracaklar ve yalanlayacaklardı. Şu halde bu 1500 kişi olur, 300 kişi olur, 500 kişi olur, 10 kişi olur, 20 kişi olur. Sahabelerle ilgili bir olay meydana gelmişse, olayın olduğu yerde onlar da bulunuyorlarsa, kendilerinin içinde bulunduğu bir olay başkaları tarafından aktarıldığında eğer sessiz kalıyorlarsa, bu onların, ben de bunu tasdik ediyorum, evet ben de oradaydım ve böyle bir olay olmuştur anlamına geliyor. Manevi olarak o kadar insan o olayı aktarmış demektir. Emin olun bu rivayetler o kadar güçlü, o kadar kuvvetli ki 3-5 kişi rivayet etti diye sakın zayıf olduğu zannedilmesin. Bizim gözlerimizle görmemizden çok daha ileri derecede kesin ve şüphe götürmez mucizeler, hadisler ve rivayetler. Madem sükut ettiler, bu olayı yaşayan kahramanlar, o olayı aktarıldığı zaman sessiz kalmaları gösteriyor ki o haberi kabul ettiler. Manen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir. Elhamdülillah. Üçüncü misal, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinden 10 musluklu çeşme gibi suyun akmasını ifade eden mucizelerin üçüncüsü. Gazve-i Buvat'ta, bu Gazve-i Buvat, Medine, Şam üzerinde, Suriye yolu üzerinde o zamanki tabirle, Şam bölgesine aslında Suriye bölgesine Şam diyorlar. Bir belde anlamında, bir muhit anlamında, yoksa bir şehir anlamında değildi o zaman. İşte o bölgede yaklaşık Mekke'ye, Medine'ye 80 kilometre uzaklıkta, Suriye taraflarında, Medine'ye göre Suriye taraflarında bir yer. Burada olayın detayına girmeyeceğim. Sadece bizi ilgilendiren mucize kısmını okuyalım. Yine Buhari, Müslim başta Kütüb-ü Sahih'a beyan ediyorlar ki Hazreti Cabir dedi ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Nadi bil vudu, abdest almak için nida et dediler. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namaz vakti gelmiş, ashabının abdestini alıp hazırlanmasını ve namaz kılınması gerektiğini duyurulmasını istiyor. Ama su yok denildi. Abdest almak için gerekli suyumuz yok ya Resulallah diye ifade edildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi, bir parça su bulunuz. Gayet az su getirdik. Siz elinizdeki imkanları bir gösterin bakalım ortaya. Madem ki bir ihtiyaç var, başka yerden su bulma imkanımız da yok. Elimizdeki imkanları koyalım ortaya. Az bir su bulundu, o da getirildi. Sonra o az su üstüne elini kapadı. Bir şeyler okudu, bilmedim ne dedi. Peygamber mübarek eller o suyun üzerine şöyle kapatıyor ve içinden dua ediyor. Ama yaptığı dua dışarıdan duyulmadığı için sahabe efendilerimiz onun sadece ağzının hareketlerinden dua ettiğini görüyorlar. Ama ses çıkmadığı için veya çok kısık sesle konuştuğundan konuştuklarında yaptığı dua anlaşılmıyor. Onun için bilmedim ne dedi, ne okudu. Sonra ferman etti. Ridna bi cefneti rakbi. Yani kafilenin büyük teştini tekne getir dedi. Bana getirildi. Ben de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın önüne koydum. O da elini içine koydu. Parmaklarını açtı. Ben de o az suyu mübarek eli üzerine döküyordum. Peygamberimiz buyurmuş ki sen Bismillah de ve o az suyu benim elime dök demiş. Peygamberimiz aleyhisselamın eline o suyu dökünce gördüm ki mübarek parmaklarından kesretle su aktı. Sonra teşt doldu. Yani o büyük kap doldu. Tekne. Suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler. O sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim. Daha kimse kalmadı. Yani bu esnada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarından su sürekli akmaya devam ediyor. Ve insanlar da oradan ihtiyaç olan suyu alıyorlar. Artık diyor ya Resulallah kimse kalmadı. Herkes ihtiyacını giderdi. Abdestini alanlar aldı. Suyun içeceği olanlar içti. Bütün geldiler. O sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı. O cefne yani tekne lebalep dolu kaldı. Evet. İşte şu mucize-i bahre, Bahri Ahmet Aleyhisselam manen mütevatirdir. Yani efendim Hazreti Cabir rivayet etmiş. Bir kişinin ya da iki kişinin rivayetidir bu. Çok da kuvvetli ve güvenilir bir rivayet değildir gibi bir şüpheye asla yer yok. Neden? Çünkü Hazreti Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. Yani bu olayı bizzat kahraman, ilk kahramanı Hazreti Cabir'dir. Onun için o aktarıyor. O umumun namına ilan ediyor. Sanki bir temsilci gibi bu olayı aktarıyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. İlan başta onun hakkıdır. İbni Mes'ud da aynen rivayetine diyor ki ben gördüm ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahiri sıddıkini sahabeden, sahabenin en ileri gelenlerinden, doğrulukla meşhur olanlarından Enes, Cabir, İbn Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir. Bir defasında 1500 kişi, bir defasında 300 kişi, bir defasında da buradaki Buvat gazvesinde 200 sahabe bu olayı bizzat yaşamış ve bu olay anlatıldığı halde asla itiraz etmemişler, sessiz kalarak onaylamışlar. Bütün bu üç rivayeti ve bu üç rivayetle ilgili sahabelerin tamamını topla. Evet, şu üç misali birleştir. Ne kadar kuvvetli bir mucize-i bahire olduğunu gör ve üç tarik birleşse hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kat'i ispat ediyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından akan mucize rivayetleri aslında yalan söylemesi mümkün olmayan bir doğru topluluk tarafından, yine yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğa aktarılan haberlere mütevatir deniyor. İşte bu o anlamda bir mütevatir haberdir denilebilir. Bu kadar insanın manevi onayından geçmiş, tasdikinden geçmiş böyle bir rivayet. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından suyun akmasıyla ilgili mucizeleri alacağımız bazı dersler var. Bunları kısaca özetlemek gerekirse, önce su cinsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tasdik ediyor. Çünkü Peygamberimizin sözünü dinleyen ağaçlar namına temsilen, ey Allah'ın elçisi, senin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul ediyorum ve kendi cinsim namına, ağaçlar namına senin peygamberliğini onaylıyorum demiş oluyor. Demek ki ağaçlar gibi sular da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini tasdik ediyor ve şahitlik ediyor. Nasıl? İşte bu parmaklarından suyun akması gibi mucizeler aslında su cinsi için, sular alemi için bir temsilci olarak onların namına Peygamberimiz peygamberliğini tasdik ediyor. Hoş geldin ya Resulallah. Senin peygamberliğini kabul ediyorum ve senin iltimasınla, senin dokunmanla bak bereketleniyorum. Allah-u Teala bana bereketler ihsan ediyor diyerek fiili bir onay. Evet. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olmasının o anda orada bulunanlara gösterilen bir mucizesidir. Tabii onların işlerinde imanı kuvvetli olanların imanını inkişaf ettiriyor. İmanı zayıf olanların imanını kuvvetleştiriyor. Yeni Müslüman olmuş, hala ısınamamış olanlar varsa onların da imanını kuvvetleştirerek ısınmasına vesile oluyor. Aynı zamanda bu topluluklar arasında meydana gelmekle bu mucizeler kıyamete kadar gelecek insanlığa ve beşeriyete, hatta sadece insanlara değil cinlere de kainata da Peygamberimizin peygamberliğinin bir göstergesi, bir delil olarak kayıtlara geçiyor. Bir diğeri, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek parmaklarından suyun akmasıyla mübarek dilinden hidayet kaynağının akması arasında bir his insana uyandırıyor. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinden kaynayan bu pınar gibi sular, menba gibi sular bedensel ihtiyaçlarımızı gideriyor. Dünyada bizi susuzluktan kurtarıyor. Evet. Mübarek lisanından dökülen hidayet kaynakları da bizim hem dünyadaki manevi hayatımızı hem de ahiretteki, kabirdeki, haşirdeki, cennetteki manevi hayatımızı kurtaran hidayet sularıdır. Hidayet nurlarıdır. O zatın mübarek elinden akanlar da bize şifa, mübarek dilinden akanlar da bize şifa. Öyleyse ey Allah'ın elçisi, senin mübarek ellerinden kaynayan bu sulardan O güzide sahabelerine içirdiğin gibi, senin o mübarek dilinden akan hidayet kaynaklarından da biz ümmetine içirmeyi nasip eyle. Evet, bu olayın bir boyutu. İkinci boyutunu da Hz. Musa Aleyhisselam'ın mucizesiyle bir mukayese söz konusu. Yalnız buraya girmeden önce müsaade ederseniz bir konuyu açıklamaya izin verin. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz diye ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. La nüferriku beyne hadim min rusuli. Bir başka ayette de peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Yani bir kısmı bir kısmından üstündür. Bu iki ayeti kerime yan yana geldiğinde sanki aralarında bir çelişki varmış gibi bir his uyandırıyor bazı insanlar. Ve ne yazık ki bunları ortaya koyarak Müslümanların şüphe duymasına neden olmaya çalışıyorlar. Âmener Rasul iman etti diye Bakara suresinin son tarafında geçen bu üç ayette aslında anlatılan şey peygamberlere iman konusunda bir fark yok demektir. Yani müminler bütün peygamberlere iman ederler. Sadece Hz. Muhammed Aleyhisselam'a değil, Peygamber Efendimiz'in Hz. Adem babamıza kadar. Ne kadar peygamber gelip geçtiyse, tamamına ve tamamının peygamber olduğuna ve tamamına gönderen vahiylerin Allah'ın kelamı olduğuna biz iman ederiz. Asla birine iman ettik, birine iman etmedik gibi bir ayrıma girmeyiz. İşte peygamberler arasında biz fark gözetmeyiz derken, Allah-u Teala bunu söylememizi emrederken bunu kastediyor. Ama bir taraftan kendi aralarında peygamberlerin elbette fazilet farkı vardır. Hepsi elmas gibidir. Ama elmasların da kendi arasında değer ve kıymet farkı vardır. Biz ona peygamberlerin elbette hiçbirine yetişilmez. Bütün peygamberler insanlığın medar iftiharıdır. En faziletlileri, en seçkinleridir. Ama kendi aralarında fazilet bakımından derece olduğunu zaten Allah bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Öyleyse peygamberlerin kendi aralarında fazilet ve mertebe bakımından fark olabilir. Bunun bir sakıncası yok. İşte bu durum peygamberlerin kendi aralarında gösterdiği mucizelerde de görülüyor. Nitekim Hz. Musa Aleyhisselam'ın taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması ki bu Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan bir mucizedir. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ Allah-u Teala buyurdu ki, Ya Musa, ona buyurduk ki, Ya Musa, elindeki asayı kaya parçasına vur dedik. O da kaya parçasına asasını vurunca, فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا O kaya parçasından 12 pınar birden fışkırdı. Yani Allahu Teala Peygamber Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir mucize eser olarak asasını vurmasıyla birden 12 musluklu, 12 yerden fışkıran bir çeşmeye çeviriyor. Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 parmağından 10 musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. Yani o da mucize, bu da mucize. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucize, Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeden daha yüksek. Neden? Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Adiyat dediği bizim Türkçedeki haşa adi anlamındaki hakaret ifade eden söz değil. Adiyat dediği toplumda, kainatta, tabiatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı adetullah ve sünnetullah içerisinde bulunur demek. Yani sebepler noktasından kainatta örneklerini görebilirsiniz. Nitekim çok kaya parçalarının içinden suların normal şartlarda aktığını görüyoruz. Allahu Teala kayaların, dağların içlerinden oradan bazı pınarlar yaratıyor ve gönderiyor. Ama Hz. Musa Aleyhisselam'ın hiç su akmayan bir kaya parçasından birden asasını vurup su çıkarması mucize. Mucize ama başka yerlerde örnekler olan bir mucize. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etten suyu akıtması tabiatta ve kainatta örnekleri olmayan bir mucize. Onun için taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri, kainatta benzeri var. Fakat et ve kemikten Ab-ı Kevser gibi, Kevser suyu gibi suyun kesretle akmasının naziri adiyat içinde yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.